Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kariler'den Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 1-11. Ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Sarıp örttüğü zaman geceye andolsun. Parıldayıp aydınlandığı zaman gündüze. Erkeği ve dişiyi yaratana. Gerçekten sizin çabalarınız darmadağınıktır. Fakat kim verir ve korkup sakınırsa ve en güzel olanı doğrularsa, biz de onu kolay olan için başarılı kılacağız. Kim de cimrilik eder, kendini müstani görürse ve en güzel olanı da yalan sayarsa, biz de ona en zorlu olanı, azaba uğramasını kolaylaştıracağız. Tereddi edeceği, baş aşağı düşüşe uğrayacağı zaman, malı ona hiçbir yarar sağlamaz. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstudy.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 9 Ferverdin 1400, Hicri Kameri 15 Şaban 1442 ve Miladi Takvimle 29 Mart 2021 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, aynı zamanda Beşeriyetin Kurtarıcısı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın mübarek doğum günü yıl dönümünü idrak etmekteyiz. Bu vesileyle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam dünyasını tebriklerimizi iletiyoruz. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda az sonrasında hocamız haber bülteni ve günün siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Hazreti Mehdi Aleyhisselam veladet yıl dönümü özel programı ve uluslararası hukuk açısından Şehit Süleymani suikastı isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız haber özetleriyle son bulacaktır.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mehtap Hameney.
Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi bazı mahkumların affını onayladı. Cumhurbaşkanı Ruhani İmam Zaman Aleyhisselam'a iktida ederek İran'ın Mehdeviyet hükümetine yaklaşmasını umut ediyoruz dedi. Bakır Keni İnsan Hakları Konseyi üyelerinin İran'a karşı Batı'nın siyasi tutumuna karşı olduklarını belirtti. Hatipzade İngiltere'de halkın şiddetle bastırması insan hakları iddiacıları gözünden kaçmamalı dedi. Ve Türkiye, Myanmar'daki şiddet olaylarını kınadı. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Kameri 15 Şaban 1442 Ehl-i Beyt İmamların 12.si Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kutlu veladet günüdür. Bu vesileyle dün akşam İran'ın dört bir yanında Ya Mehdi Edrekni haykırışları duyuldu. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Hicri Kameri 255 yılı 15 Şaban'ın sabah saatlerinde Samera kentinde dünyaya geldi. Muhterem babası İmam Hasan Askeri Aleyhisselam ve değerli annesi de Nercis Hatun'dur. İmam Mehdi Aleyhisselam doğumundan sonra yaklaşık 5 yıl boyunca yarı gizli şekilde büyük babasının yanında yaşadı. İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın Hicri Kameri 260 yılında şehadeti ardından küçük gaybet dönemi Gaybet-i Sugra başladı ve Hicri Kameri 329 yılına kadar sürdü. Bu dönemde Hazreti Mehdi Aleyhisselam halkın işleriyle dört temsilcisi vasıtasıyla ilgileniyordu. İmam Zaman Aleyhisselam'ın büyük gaybeti Gaybet-i Kübra 329 yılında başladı. Geçen yıllarda İslami İran halkı ve Ehl-i Beyt aşıkları Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kutlu veladeti gününde dini mekanlarda toplanarak Ehl-i Beyt hakkında metiyeler eşliğinde kutlama törenleri düzenleyip tatlı ve şerbet ikramında bulunuyorlardı. Fakat koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl ülke çapında büyük şehirler ışıklandırılırken halk kendi evlerinin çatılarından Ya Mehdi Edrekni sloganı attılar. İlip çalışanları olarak biz de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kutlu veladetini tüm İslam dünyasına tebrik ediyoruz.
Ehl-i Beyt imamlarının 12.si Hazreti Mehdi aleyhisselamın kutlu veladet yıl dönümü eşiğinde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi bazı mahkumların affı veya cezaların hafifletilmesini kabul etti. Muhabirimizin bildirdiğine göre beşeriyetin son kurtarıcısı Hazreti Mehdi aleyhisselamın kutlu veladet günü olan Hicri Kameri 15 Şaban ve İran İslam Cumhuriyeti günü olan Hicri Şemsi 12 Ferverdin günü eşiğinde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi kamu ve devrim mahkemelerinden hüküm giyen 1849 mahkumun affı veya cezaların hafifletilmesini kabul etti. İran Yargı Erki Başkanı Hucetul İslam Seyyid İbrahim Reisi, söz konusu kutlu münasebetler nedeniyle İslam İnkılabı rehberine yazdığı mektupta bazı mahkumların cezalarının affedilmesi veya hafifletilmesi için gerekli şartların Yargı Erki Af Merkezi Komisyonu tarafından onaylandığını ve İran Anayasası 110. maddenin 11. bendine göre Ayetullah Hamene'yi tarafından onaylandığını duyurdu.
İslam İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dün akşam Bakanlar Kurulu toplantısında insanlığın yegane kurtarıcısı Ehl-i Beyt imamlarının 12.si İmam Mehdi Aleyhisselam'ın kutlu veladet gününü tebrik etti. Cumhurbaşkanlık enformasyon sitesine göre Ruhani, İmam Mehdi Aleyhisselam'ın mübarek veladetini kutlayarak İran İslam Cumhuriyeti'nin İmam Zaman Aleyhisselam'a iktida ederek Mehdeviyet hükümetine yaklaşmayı ve o hazretin zuhur ortamını hazırlayabilmesini umut etti. Söz konusu toplantıda yürütme erkinin bazı önerileri ele alınarak onaylandı. İmam Mehdi Aleyhisselam'ın kutlu veladeti dönümü gecesinde İslami İran ve özellikle Kutsal Meşhed ve Kum kentlerinde büyük coşku ve sevinç yaşandı.
İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanı müstekbir güçlerinin halka ve nizama zarar veren tüm hilelerinin bilinmeyen askerlerin yerinde ve zamanındaki gözlem ve girişimleriyle birbiri ardından etkisizleşerek suya düştüğünü söyledi. İran'ın bildirdiğine göre İran İstihbarat Bakanı Seyyid Mahmud Halevi, dün Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bilinmeyen askerlerini alma haftası nedeniyle yayınladığı mesajda, müstekbir güçlerin halka ve nizama zarar veren tüm hilelerinin bilinmeyen askerlerin yerinde ve zamanındaki gözlem ve girişimleriyle ardı ardına etkisizleşerek suya düştüğünü söyledi. İstihbarat Bakanı mesajında şöyle yazıldı: "Muhakkak ki istihbarat, sizin istihbarat bakanlığındaki evlatlarınızın önemli sorumluluğu ilahi tevfiktir ki yüce iman derecesi, özgürlük ve veli-i fakih-i itaat ekseni etrafında cihat motivasyonuyla onlara nasip olmuştur ve toplumun güvenlik ve refahının sağlanması için Allah yolunu koruma ve yüceltme doğrultusunda kendi aziz ve şerefli canlarını ihlasla feda etmeye hazır ve heyhat minnet zille özgürlük haykırışını kendi hak talep feryatlarının başına yerleştirerek rahmetli imam tarafından kendilerine verilen Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bilinmeyen askerleri makamına nail olmuşlardır. Bugün Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kutlu veladetiyle eş zamanlı olan hafta, İmam Zaman Aleyhisselam'ın bilinmeyen askerlerini takdir haftası olarak da adlandırılmıştır.
İran İslam Cumhuriyeti Yargı Erki İnsan Hakları Komitesi Sekreteri, Batılıların İran hakkındaki önerdiği bildiri hakkında yaptığı açıklamada, İnsan Hakları Konseyi üyelerinin birçoğunun Batı'nın İran'da insan hakları konusundaki siyasi tutumunu kabul etmediklerini söyledi. İSNA'nın bildirdiğine göre Ali Bakri Keni dün Yargı Erki Yüksek Konsey oturumunda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin geçen haftaki oturumu ve İran'da insan hakları özel raportörü görev süresinin uzatılmasını hedefleyen Batılıların önerdiği bildiri için yapılan oylamaya işaretle İnsan Hakları Konseyi üyelerinin birçoklarının Batı'nın İran'da insan hakları ile ilgili siyasi tutumunu kabul etmediğini, öyle ki konseyin 47 üyesinden 26'sının bildiriye hayır dediğini belirtti. Bakri Keni ayrıca İnsan Hakları Konseyi oturumunda Batı'nın önerdiği bildiriye hayır diyenlerin %50 arttığına işaretle bu olay Batılıların insan hakları konusundaki oyunlarının köreldiğini gösterdiğini sözlerine ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü dün akşam yaptığı açıklamada İngiltere'nin Bristol kentinde halkın şiddetle bastırılmasına işaretle İran İngiltere'nin Bristol kentindeki yaşanan son olaylarda halkın polis tarafından şiddetle bastırılmasının bu ülke yetkilileri başta olmak üzere insan haklarının iddiacılarının gözünden kaçmaması ve ciddi şekilde incelenmesini umut ettiğini belirtti. İran'ın bildirdiğine göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade her zaman İngiltere yetkililerinin diğer ülkelerde polisin davranışına karşı müdahaleci açıklamalara şahit olduğunu fakat bu kez sıranın onların kendi halkının temel hakları ve polisin aşırı şiddetine ne kadar önem verdiklerini gerçek bir şekilde gösterme zamanı olduğunu söyledi. İngiltere'nin Bristol kenti son günlerde halkın polis güçlerinin yetkililiğini artıran tasarıya karşı itirazların güvenlik güçleri tarafından yoğun şekilde bastırılmasına şahit oluyor. Söz konusu itirazlar geçen hafta pazar günden itibaren başladı. İngiltere Başbakanı halkın söz konusu tasarıya itirazının utanç verici olduğunu ifade ederek polis güçlerine destek verdiğini duyurdu. Gösterilerde şimdiye kadar onlarca kişi yaralandı veya tutuklandı.
Ülkenin güneybatısında bulunan Huzestan eyaletinde Veli-i Asr ordusu dün akşam yayınladığı bildiride Şuş kentinde bir terör çetesinin deşifre edilerek çökertildiğini duyurdu. İran'ın bildirdiğine göre Huzestan Veli-i Asr ordusu halkla ilişkiler dairesi yaptığı açıklamada Hicri Şemsi bu yılın 6 Fervardin tarihinde gece saat 1'de ayrılıkçı terör çetesi harekete inzale bağlı bazı teröristler kentin askeri ve güvenlik binalarına silahla saldırarak söz konusu binalara girmeye çalıştıkları fakat güvenlik güçlerinin savunması sonucu saldırıda başarısız olduklarını, çatışmada iki teröristin yaralandığını, birinin hastaneye sevk sırasında öldüğünü duyurdu. Verilen bilgilere göre teröristlerden birkaç Kalaşnikov ve cephanelik ele geçirildi. Hareketül İnzalel Arabiyeli Tahrir El Ahvaz, Cephetül Arabiyeli Tahrir El Ahvaz ve Hizbun Nahda El Arabiyeli Tahrir El Ahvaz, terör çeteleri Suudi Arabistan destekli ve masum İran halkının kanını akıtan El Ahvaziye terör grubuna bağlı çetelerdendir.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Duşanbe'de düzenlenecek Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı'na katılmak üzere dün akşam Tacikistan'a gitti. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Zarif, Duşanbe Havaalanı'nda bazı Tacik yetkililer tarafından karşılandı. İki gün sürecek olan Dışişleri Bakanı'nın Tacikistan ziyareti gündemini Asya'nın Kalbi İstanbul 9. Bakanlar Konferansı'na katılmak ve Tacikistan üst düzey yetkilileriyle ikili ilişkileri görüşmek oluşturuyor. Muhammed Cevat Zarif söz konusu konferans çerçevesinde Afganistan, Pakistan, Hindistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti mevkidaşları ile de görüşecek. 2011 yılında ilki düzenlenen Asya'nın Kalbi İstanbul Konferansı Afganistan gelişmeleriyle bölgesel işbirliğini geliştirmesi amacıyla ve Türkiye, Afganistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Çin, Hindistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Rusya, Arabistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan 14 ülkenin katılımı ile İstanbul'da düzenlendi.
Tahran'dan sabah haberlerimiz devam ediyor değerli dinleyiciler. İngiliz İsveç şirketi AstraZeneca firmasının Britanya'ya daha fazla aşı vermesi Londra ve Brüksel arasındaki gerginliği arttırdı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Avrupa Birliği ülkeleri korona salgınının 3. dalgası ile karşı karşıya geldiği bir ortamda Britanya ve Avrupa Birliği arasındaki gerginlik özellikle de aşı dağıtımı konusunda yoğunlaştı. Aralık 2020'den şimdiye kadar Avrupa Birliği 77 milyon doz korona aşısını 21 milyonu İngiltere olmak üzere yaklaşık 30 ülkeye ihraç etmişken Britanya'da üretilen aşıdan tek bir doz bile alamamıştır. Mevcut şartlarda Avrupa Birliği aşı ihracatını kontrol edecek bir mekanizma geliştirdi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bu bağlamda yaptığı açıklamada aralarında AstraZeneca firmasının da bulunduğu Avrupa Birliği ile korona aşısı üretimi için anlaşma imzalayan ilaç firmalarının Avrupa Birliği için aşıyı sağlamak bağlamındaki tüm sorumluluklarını yerine getirmenin ardından diğer ülkelere aşı ihraç edebileceklerini duyurdu.
Türkiye'de son 24 saatte 29.058 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. 153 kişi hayatını kaybetti. 17.164 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.957.093'e yükseldi. Türkiye günlük koronavirüs tablosunda son 24 saatte 220.109 COVID-19 testi yapıldı. 29.058 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı ve 153 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı ise 1305 oldu. Son 24 saatte 17.164 kişinin COVID-19 tedavisi sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.957.093'e yükseldi. Test sayısı 37.877.236'ya ulaştı. Vaka sayısı 3.208.173, vefat sayısı 31.076, ağır hasta sayısı 1.968 oldu. Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatür oranı %4,2, yatak doluluk oranı %53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı %65, ventilatör doluluk oranı %23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filasyon oranı %99,9 olarak kayda geçti.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolarda güvenlik güçlerinin şiddet olaylarını arttırmasını kınadı. TRT Haber'in bildirdiğine göre Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumun tüm çağrılarına karşın Myanmar'da darbe rejiminin sivil halka karşı uyguladığı ölümcül şiddetin daha da artmakta olduğunu kaygıyla izlendiğini belirtti. Açıklamada bugün Silahlı Kuvvetler Günü'nde ordu birliklerince yapılan şiddet olaylarında şimdiye kadarki en büyük can kaybının yaşanmasından büyük üzüntü duyulduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi. Myanmar'da sivillere yönelik bu aşırı şiddeti kuvvetle kınıyoruz. Sivillere yönelik bu tür eylemlerin derhal sonlandırılmasına, gözaltına alınan tüm seçilmiş liderlerin, siyasi şahsiyetlerin ve sivillerin derhal serbest bırakılmasına, demokrasiye dönüş için gerekli adımların atılmasına yönelik çağrımızı bu vesileyle yineliyoruz. Myanmar ordusu 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaların ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetimi el koymuştu.
Ermenistan muhalefetinin aylardır süren istifa çağrılarına direnen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Nisan ayında istifa edeceğini duyurdu. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Paşinyan, Ermenistan'la Arma bir bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında ülkede Haziran'da yapılacak erken parlamento seçimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ancak bunu iktidardan gitmek için değil, erken seçimi yapılması için yapacağım dedi. Paşinyan, istifasından 20 Haziran'da yapılacak erken parlamento seçimine kadar geçici olarak başbakanlık görevini yürüteceğini söyledi. Ermenistan parlamentosu geçen çarşamba günü bir hayır ve bir çekimser oya karşı 118 evet oyu ile ülkede savaş durumu yasasını iptal etti. Söz konusu yasa 27 Eylül 2020'de Karabağ krizinin en yoğun günlerinde onaylanmıştı. Bildiği gibi Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Asparyan ve üst düzey komutanlar 25 Şubat'ta Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak Paşinyan'a muhtıra vermişti. Paşinyan hemen Genelkurmay Başkanı Asparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu. Muhalefet yanlısı tutum sergileyen Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Gasparyan'ın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamamıştı. Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını darbe girişimi olarak nitelendirmişti. Paşinyan, ülkede 20 Haziran'da erken parlamento seçimine gidileceğini 18 Mart'ta açıklamıştı.
Sana hükümeti petrol bakanı Suudi Saldırgan Koalisyonu'nun Yemen petrol alanları ve meydanlarını askeri üste çevirdiğini duyurdu. El Meyadin Haber'in bildirdiğine göre Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti petrol bakanı Ahmed Dares yaptığı açıklamada Suudi Koalisyonu'nun Yemen'in petrol bölgesini kontrol etmesi sonucu ülkenin petrol gelirlerinin %75'inden mahrum kalmasına sebep olduğunu duyurdu. Dares, Suudi mütecaviz güçlerinin saldırıları sonucu Yemen'in petrol sektörü ve madenlerini dolaylı veya dolaysız şekilde zararların 45 milyar dolara ulaştığını işaretle Yemen petrol gelirlerinin Arabistan'ın El Ahla Bankası'na yattığını ve işgalci düşmanın bu paraları Yemen halkını kuşatma ve onlara saldırmak için harcadığını ifade etti. Yemen petrol firması daha önce yaptığı açıklamada Suudi koalisyon tarafından petrol ürünlerini taşıyan tankerlere el koymasının sürmesi nedeniyle yaşanan ekonomik kaybın 10 milyar doları aştığını belirtmişti.
Sırada bültenimizin son haberi var. Amerikan ordusu insan için en kalıcı kimyasal maddeler arasında bulunan zehirli kimyasal maddeleri imha etmek için ülkenin yoksul kesimlerinin yakınında yaktığı ortaya çıktı. The Guardian gazetesinin haberine göre Amerikan ordusu 2016-2020 yılları arasında gizlice bu maddelerden en az 20 milyon pondu yaktı. Söz konusu maddelerin yakılması havaya, tarlalara ve kullanılan sulara zehirli maddelerin karışması demek oluyor. Bu kimyasal maddeler aslında itfaiyenin yangına müdahalesi sırasında kullandığı köpüktür. Habere göre Pentagon bir takım kimyasal deneylerle milyonlarca Amerikalı'nın sağlığını tehlikeye atıyor. Bu kimyasal maddenin az miktarına maruz kalmak çeşitli kanserler, gelişme sorunları, bağışıklık sorunları ve kısırlığa sebep oluyor. Hatta ciddi COVID-19 vakaları ve aşının etkinliğinin azalması da söz konusu kimyasal maddelerin etkilerindendir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımıza günün siyasi yorumlarıyla devam ediyoruz.
Bu sabahki ilk yorumumuz Ermenistan muhalefetinin yenilgiden bahsetmesi etrafında. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın muhalifler ile anlaşmasının üzerinden bir hafta sonra muhalifler lideri Vazgen Manukyan basın toplantısında Erivan hükümeti karşısında yenilgiyi kabul ettiğini ve bundan esef duyduğunu belirtti. Bu hususta Ermenistan Ulusal Kurtuluş Cephesi lideri Vazgen Manukyan muhabirlere verdiği demeçte muhaliflerin Erivan hükümeti karşısındaki yenilgisinden esef duyduğunu belirtip şu açıklamada bulundu. 17 muhalefet partisi son birkaç ayda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan hükümeti aleyhinde gösteriler düzenleyip onun görevden ayrılmasını istediler. Ancak Ermenistan'da erken parlamento seçimlerinin yaz mevsiminin başlarında düzenleneceği hususu muhalifler için büyük bir yenilgi sayılır. Manukyan, Paşinyan döneminde her türlü seçimin düzenlenmesinin felaket olduğuna vurgu yaparak sözlerini şu şekilde açıklık getirdi. Geçici hükümet kurulmalıdır ve geçici hükümeti parlamento seçimlerini düzenlemelidir. Ermenistan Ulusal Kurtuluş Cephesi lideri ve muhalefet partisi lideri Vazgen Manukyan'ın protestosu, muhalefet partileri liderlerinin 20 Haziran'da Ermenistan Ulusal Parlamentosu'nda erken seçim yapma konusunda uzlaşma görüşmelerini bir hafta kala gerçekleşti. Muhalefet grupları erken parlamento seçimleri için belirlenen bir tarih karşılığında sokak protestolarına son verilmesi ve protestocuların evlerine geri dönmesi çağrısında bulundu. Erivan'daki Ermeni Ulusal Kurtuluş Cephesi destekçilerinin Nikol Paşinyan'ın Dağlık Karabağ Savaşı'ndaki yenilgisi nedeniyle devrilmesini ve istifasını talep eden aylarca süren protesto gösterilerinin ardından Paşinyan birçok muhalefetin rızasıyla ülkenin siyasi krizini sona erdirmek için erken parlamento seçimleri çağrısında bulundu. Bu gelişme ise hükümet karşıtı protestolara öncülük eden Ulusal Kurtuluş Cephesi Partisi lideri tarafından şiddetle eleştirildi. Ermeni bir uzman olan Gekard Manusaryan bu konuda şöyle düşünüyor. Ermenistan'daki siyasi çıkmaz, ciddi ve her an partilerin kontrolünden çıkıp bu ülkenin tarihine trajik bir olayı kayda geçmesi mümkün. Böyle bir durumda hükümetin muhalefetle mütabakat sağlamasına rağmen Ermenistan Ulusal Kurtuluş Cephesi Başkanı ve muhalefet liderlerinin açıklamalarının düşündürücü olacağı söylenmelidir.
Öte yandan uzmanlara göre yabancı bir hükümet bu konuda muhalefet partilerinin liderleriyle görüşüp Ermeni Başbakan Nikol Paşinyan'ın görevinin devamına vurgu yapması da muhtemeldir. Ermenistan'daki mevcut krizin yadsınamaz tarafı, muhalefet partilerinin ağırlıklı olarak Karabağ partileri ve politikacıları, Nikol Paşinyan'ın destekçilerinin ise daha çok Ermeni partileri ve Ermeni halkından oluşmasıdır. Ancak son aylarda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgal altındaki topraklarının teslim edilmesinin bir hile sonucu olduğuna inanan bazı Ermeniler, Erivan hükümetinin muhalefet saflarına katılmışlardır. Nitekim Ermenistan eski cumhurbaşkanları Robert Koçaryan ve Serzhu Sarkisyan gibi muhalefet liderleri ve siyasetçilerin açıklamaları ve tepkileri Ermenistan ordusunun bu savaştaki verimsizliğinin önemli bir kısmının 27 Eylül öncesi Paşinyan hükümeti ve Ermenistan başbakanı tarafından oluştuğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Ermeni protestocular Ermenistan hükümetinin dağlık Karabağ çevresindeki 7 bölgenin askeri ve siyasi transferi karşılığında en azından Karabağ bölgesinin hukuki geleceğiyle ilgili olarak herhangi bir taviz alamadığını vurgulamaktadır. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Nahçıvan'a karadan erişim hakkı da verildiği dikkat çekiyor. Bu nedenle geçtiğimiz ay Ermeni protestocuların ve muhalefetin sloganlarından biri şu konuya odaklanmıştı. Ermeni askerleri bir hiç uğruna hayatlarını kaybetti. Aslında 2. Karabağ Savaşı sırasında Fuzuli, Cebrail, Zengilan ve Gubatlı bölgelerinin geri alınması ve geçen yıl Kasım Ateşkes Anlaşması gereğince siyasi yollarla Adam, Laçin ve Kelbecer bölgelerinin Azerbaycan egemenliğine dönmesi, ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Nahçıvan'a karadan erişim hakkının verilmesi, Ermenistan'ın 1991 yılındaki bağımsızlığından bu yana en büyük siyasi ve askeri başarısızlığıdır. Bu durumda Dağlık Karabağ Savaşı'nın kaybeden tarafı Ermenistan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'ne karşı sayısız taviz kaybetmesinin yanı sıra her zamankinden daha fazla hayal kırıklığına uğradığına şüphe yok.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan sabah yorumlarını dinliyorsunuz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Süveyş kanalının alternatifi Kuzey-Güney Koridoru başlığı altında. Süveyş kanalının son birkaç günde tıkanması ve dünya ekonomisinin günlük olarak 9 milyar dolar kadar zararlı çıkması ile deniz ticaretiyle ilgili tartışmalar tekrar hareketli bir şekilde başladı. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti'nin Rusya Büyükelçisi Kazım Celali şöyle bir tweet attı. Seyahat süresini 20 gün azaltan, masraflarda da %30 kadar daha azalmayı sağlayabilen Kuzey-Güney Koridoru transit alanında Süveyş Kanalı'nın alternatifliği için üstün bir seçenektir. Son olay Süveyş Kanalı'ndan yıllık olarak 1 milyar ton ticari malın geçmesi göz önüne alınarak daha az riskli bir alternatifi göz önünde bulundurulması gerektiğini göstermiş oldu. Bu hususta en üstün seçenek Kuzey-Güney Koridoru'dur. Japon şirketi Shoei Kisen'e ait Ever Given konteyner gemisi 23 Mart günü Süveyş Kanalı'nın 151. kilometresinde Çin'den Notre Dame'a giderken takılıp kaldı. Bu olayın sonucu dünyanın en kalabalık ticari koridorlarından biri tıkandı ve durdu. Öyle ki Süveyş Kanalı'ndan geçmeyi bekleyen gemi kuyruğundaki gemi sayısı 320'yi geçti. 163 kilometrelik Süveyş Kanalı Akdeniz ve Kızıldeniz'i birbirine bağlamaktadır. Dünyanın deniz taşımacılığının %10 ila %12'si bu su geçidi üzerinden yapılmaktadır. Bu kanal günlük olarak onlarca gemi tarafından kullanılmakta ve Afrika'yı dolaşma gereksinimi ortadan kaldırmakta ve kestirme koridor oluşturmaktadır. Uluslararası ticaret alanındaki önemli zaruretlerden biri de ticari malların güvenli ve az riskli bir zemine taşınmasıdır. Hız, kolay taşımacılık ve güven ticari malların taşınmasında belirleyici üç bileşendir.
Öte yandan İran'ın güneydoğusunda bulunan Mekran ve Çabahar bölgesi ve sahil hattı İran'ın stratejik ve önemli güney sahillerinden sayılır. Bu bölge Kuzey-Güney Koridorunun önemli bir parçasıdır ve her açıdan tasarruf sağlamaktadır. 7200 kilometre uzunluğunda olan bu koridor projeye katılanları için ciddi avantajlar sağlamaktadır. Diğer taşımacılık koridorları özellikle de Süveyş kanalına göre avantajlarından biri ise birleşik ve kombine taşımacılık özellikleriyle ticari malların aktarılması süresini yarıya indirmesidir. Çabahar Serbest Bölgesi Genel Müdürü Abdurrahim Kordi ise bu koridorun avantajları hususunda şöyle diyor. Mevcut taşımacılık koridorlarında başlangıçtan sonuna kadar sırf tek bir araçla hareket etme çok ilgi çekmektedir. Bu durum her zaman masraflar açısından rekabetin olduğu bir ortamda önem taşıyor. Çünkü piyasalar ekonomik olmak için zaman ve masraflar açısından tasarruf sağlamalıdır. Kuzey-Güney Koridoru dikkat çekici kapasitesiyle kombine yollar kullanarak su, demiryolu ve karayolu araçlarına başvurarak Avrasya bölgesindeki dış ticareti ve taşımacılık hızını artırmış ve bu yüzden de dünyanın ihtiyaçlarını önemli bir kısmını taşımacılık açısından karşılama gücüne sahip olmuştur. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 9 Ferverdin 1400, Hicri Kameri 15 Şaban 1442 ve Miladi 29 Mart 2021 Pazartesi. ...1187 yıl önce bugün Hicri Kameri 15 Şaban 255 tarihinde Allah Resulü'nün pak torunlarından ve İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın sevgili evladı, Ehl-i Beyt İmamlar Halkası'nın 12. imamı Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyindeki Samura kentinde dünyaya geldi. O Hazretin en meşhur lakapları hidayete erdirilmiş manasında olan Mehdi ve kıyameden kaimdir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam mübarek yaşamının ilk 5 yılını değerli babasının yanında geçirdi. İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın şehadetinden sonra Hazreti Mehdi Aleyhisselam imamete ulaştı ve Allah'ın emriyle gaybet dönemi başladı. Hazreti Mehdi Aleyhisselam yaklaşık 69 yıl halkla özel temsilcileri vasıtasıyla irtibat kurdu ve onları hidayete erdirdi. Bu dönemden sonra Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın emriyle Yüce Allah'ın uygun gördüğü zaman zuhur edip ilahi adaleti hükümetin de dünyada kurulması için uzun süreli gözlerden uzaklaştı. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hükümetinin bariz özelliklerinden biri kıst ve adaletin sağlanmasıdır. Biz de İmam Mehdi Aleyhisselam'ın veladetinden dolayı dünyadaki tüm hak talep ve özgürlükçü insanları tebrik ediyoruz. ...1113 yıl önce bugün Hicri Kameri 15 Şaban 329 tarihinde takvalı ve fazıl Müslüman bir alim olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın dördüncü temsilcisi olan Ali bin Muhammed Samuri Hakk'a yürüdü. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Yüce Allah'ın emriyle gaybet döneminin başlamasından sonra o Hazret özel temsilcileri vasıtasıyla halkla onlarca yıl irtibat halindeydi. Samuri İmam Zaman Aleyhisselam'la son görüşmesinde o Hazret'ten bir başka özel temsilcinin daha seçilmeyeceğine dair bir mektup aldı. Hazreti Mehdi Aleyhisselam halktan bundan böyle yeni vakalar için din ile aşina olan alimlere başvurmasını istedi. 27 yıl önce bugün Hicri Şamsi 9 Fervardin 1373 tarihinde Ayetullah Ali Ekber Merende Hakk'a yürüdü. Molla Ali oğlu Mirza Ali Ekber Merende, Büyük Şia Arif ve Müçtehid ve Seyyid Ali Gazi'nin talebelerindendi. Tebriz Ayetullah Engeci'den ders aldıktan sonra Necef kentine giden Merende, burada Allame Tabatabayı ve kardeşiyle 10 yıl aynı hücreyi paylaştı. Ayetullah Merende daha sonra Merende kentine yerleşti ve burada ders vermeye başladı ve sonunda da böyle bir günde vefat etti. ...605 yıl önce bugün Hicri Kameri 15 Şaban 837'de Hicri Kameri 9. yüzyılın şair ve müelliflerinden İbn Hacer Hamavi vefat etti. Suriye'de dünyaya gelen Hamavi gençken Kur'an-ı Kerim'in tümünü ezberledi. Ebedi hayatını da kendi döneminin önde gelen alimlerinden derslerine katılmakla da geçiren Hamavi, kendi döneminin önde gelen şair ve ediplerinden oldu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Türkiye'den köşe yazarları. Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımıza sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet
6 grup için aşılama başlıyor.
Star
Bayraktar Akıncı PT3'ü artık daha fazla yerde tutamadı.
Ve karar.
İyi Parti'den flash erken seçim açıklaması.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Şükran Söner, 27 Mart tarihli Cumhuriyet gazetesinde "Aklına eseni yapma yönetimi" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Sarayın yasa çıkarmayı rafa kaldırmış olarak karnamelerle torba yasalar paketleri içinde ülke yönetme yönteminde gelinen pervasız, kuralsız, hak hukukun işlerliğini yoka sayan noktayı yazboz tahtası deneme yanılma olarak da düşünebiliriz diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Kararlar zincirini peş peşe sayısız konuda yaşamsal değerde konular üzerinden geçerli kılınan icraatlar düzeninde bazen bir gün içinde gelen yenilerini anlamaya çalışmak, yaratılan sorunların vahim sonuçlarına görebilmek, hele de algılayabilmek hak götüre. Yandaşlar korusu zorunlu savunma, lehte kamuoyu oluşturabilme görevlerini yerine getirebilmek için giderek daha çok zorlanmanın potu üstüne potunu kırabiliyorlar. Yeni işin içinden çıkabilme yolu, yöntemini bulmuş olmalılar ki öncelikle karanın ak olduğu üzerinde konuşma, savunmalarında kararname hükmüyle gelmiş çok çıplak net sonuçları, olacakları onaylatabilmekte zorlandıklarında öncelikle muhalefetin sesi olarak çıkan eleştiriler karşıt görüş sahiplerini sevgi ve saygı, dostluk, beğenilerini, dahası görüşlerini içindeki en damardan eleştirileri reddetmemekte özen gösteriyorlar. Tersini savunurken kaygıları paylaşmak nasıl bir çıkış yolu, yöntem olabiliyorsa kimi zaman çaktırmadan yasa gücünde gelen icraatlara ilişkin sonuçları özünden reddetme gibi bir söylem geliştiriyorlar. Virüse ilişkin sayılardaki ürkütücü patlama, mutasyonlarla bağlantılı yeni risklerin verileri, yakalanma, ölüm oranlarındaki yüksek patlama tablosuna göre ülkenin her tarafı koyu kırmızıya doğru kızarırken, önlemsiz AKP kongrelerindeki lebalep kalabalıkların fotoğrafları hala siyasal propaganda aracı, övgülü, alkışlı gösterinin aracı yapılabiliyor. Hastanelerde yılı bulan yaşamsal hastalıkların tedavilerinin birikimleri çarpıcı sayılarla gerçeklik olarak ortada dururken, virüse yakalanlara yatak bulunabilmesi için yeniden tedavi bölümleri kapatılıp virüsten gelen yeni hastalar için ayrılmak zorunda kalınıyor. Hani akıl almaz ölçeklerdeki işsizlik patlaması, yoksulluk, yoksunluk, iflaslar, ekonomik çöküşe ilişkin akıl almaz geriye gidişi gündem dışına atabilmek adına gündem değiştirme çabaları, güvenlik üzerinden gündem, çatışmacılık yaratma siyaseti çabalarından yakınılıyordu ya. Bu haftanın bu amaç odaklı kararnameler icraatlarının bombardımanı öylesine şiddetli geldi ki, hatanın muhalefet çıkışlarında bile ekonomik verilerdeki haftanın çarpıcı sonuçları yeterince işlenememesinin ötesinde doğru dürüst gündeme bile taşınamadı.
Elif Çakır 27 Mart tarihli Karar Gazetesi'nde Halka Tedbir, Vatandaşa Kongre başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. AK Parti geçen çarşamba günü 7. Olağan Büyük Kongresini büyük bir coşkuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesiyle lebalep olarak gerçekleştirdi. Esnafın salgın tedbirleri kapsamında kepenk indirdiği, akraba ziyaretlerinin kısıtlamalarının getirildiği, yakınlarını kaybedenlerin cenazelerini 3-5 yakınıyla kaldırdığı bu dönemde AK Parti il kongrelerini de lebalep olarak büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
AK Parti'nin bu tavrı İsmet İnönü döneminde İstanbul Valiliği yapan Profesör Doktor Fahrettin Kerim Göke'ye atfedilen "Halk plajlara hücum etti, vatandaş denize giremedi" sözünü ne kadar da hatırlatıyor. Ama merhum Gökay'ın sözünü şöyle değiştirmemiz gerekiyor. Halk içeriye tıkıldı, vatandaş rahat rahat kongresini yaptı. Ya da şöyle, halka tedbir, vatandaşa kongre. Bir iktidar partisi kendi koyduğu kurallara neden uymaz? Üstelik insan canını, sağlığını ilgilendiren, tehdit eden bir meselede nasıl bu kadar sorumsuz davranabilir? Çarşamba günkü kongreyi takip eden isimlerden Cüner Medya Grubu Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya canlı yayında dedi ki, "Salon kalabalık, dışarısı daha çok kalabalık, öyle maske, mesafe diye bir şey yok, umarım buradan kötü bir sonuç çıkmaz." Bu kadar akıl dışılık olur mu? Üstelik bu tavrın AK Parti'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir fayda sağlamayacağı, sempati kazandırmayacağı, aksine toplum nezdinde antipatik karşılandığı da ortada. Bütün dünyayı tehdit eden bu salgın döneminde üstelik iktidar partisi olan AK Parti'ye lebalep kongreler yaptıran neden ne? Sebebin ne olduğunu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ açıklıyor. "Kongrelerimizi az katılımla yapsaydık muhalefet AK Parti erimeye başladı" diyecekti. Sayın Dağ, salgın koşulları olmasaydı bu kongrenin daha da ihtişamlı olacağını, pandemi nedeniyle burukluk yaşadıklarını söylüyor. Hamza Dağ'ın kendisinin de söylediği gibi sorun pandemi koşulları. Yoksa milyonlarca partilisiyle 40 gün 40 gece davullarla zurnalarla kongre yapsa kimin ne demeye hakkı olabilir? Ancak Sayın Dağ'ın cevabı cevap değil. Hamza Dağ'ın cevabından muhalefet AK Parti eridi demesin diye insan sağlığını hiçe sayan bir AK Parti tablosu ortaya çıkıyor. Muhalefetin ağzını kapatmak için insanların sağlığını hiçe sayan, particilik uğruna insanların canını tehlikeye atabilen bir siyaset anlayışı. Bu son derece vahimdir. Toplumda AK Parti'nin oyları erimedi algısı için insanların canını hiçe saymak nasıl açıklanabilir? Ayrıca AK Parti'nin gerçekten oyları erimemiş olsaydı, AK Parti'de çöküş başlamasaydı, AK Parti böylesi lebalep kongreler yapmaya ihtiyaç duyar mıydı? AK Parti hala güçlülük propagandası yapmaya, gövde gösterisi yapmaya lüzum hisseder miydi? Zaten güçlü olan ben güçlüyüm diye gösteri yapmaya ihtiyaç duyar mı? Gündüz levalep kongreler yapan, salonu dolduran kalabalıklardan mutlu olan, partililerine geldikleri için teşekkürler eden AK Parti lideri Erdoğan, akşam bu kez Cumhurbaşkanı olarak halkın karşısına çıkıyor, salgın tedbirlerinden bahsediyor. Daha da önemlisi, tedbirlere çok iyi uymadığı için millete sitemler ediyor. Bu Erdoğan'a AK Parti'ye olan sempati mi, öfkeyi mi artırır? Yönetimine, A takımına kimleri alacağı, yönetimiyle, teşkilatlarıyla, il başkanlarıyla, genel merkeziyle, tabelasıyla AK Parti'nin bileceği bir iş değildir. Bizatihi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini ilgilendiren bir meseledir. Çünkü AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisidir. Hatırlayacaksanız bunu 2016 yılında dönemin Adalet Bakanı Bekir Boğaz'da AK Parti'nin 2. Olağanüstü Kongresi'nde ilan etmişti.
Cevher İlhan 27 Mart tarihli Yeni Asya gazetesinde ekonomide şahlanış dönemi rakamları başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Merkez Bankası Başkanı'nın 4 ay sonra gece yarısı bir karname ile apar topar görevden alınması üzerine gerçek gündemin başında ekonominin durumu yeniden masa yatırıldı. Tespitlere göre TÜİK'in en son enflasyonu yıllık enflasyonu %11,86 göstermesine karşı çarşı pazardaki gerçek enflasyon %30'lara çıkmış. Türkiye dünyada yüksek enflasyonda ikinci sıra yükselmiş. 107 elektrik, 51 bin doğalgaz abonesi ödenemediğinden borcundan dolayı kesilmiş diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
TÜİK işsizlik azaldı diyor ama işsizlik tavan yapıp 15 milyona ulaşmasıyla her 3 gençten ikisinin işsiz kalmasıyla genç işsizlik oranının %25,6'ya varmasıyla Türkiye işsizlikte de rekor kırıyor. TÜİK'in Türkiye ekonomisi 2020'de %1,8 ile geçen yılın son çeyreğinde %6,7 büyüdü açıklamasına rağmen, ekonomistlerin tespitiyle Türkiye 2018'de kişi başına düşen milli gelir 9.600 dolar iken 8.500 dolara düşmüş. Türkiye son 2,5 yıl içinde büyümemiş, aksine %0,5 küçülmüş. TL %70'ten fazla değer kaybetmiş. Son 2 yılda milli gelir 156 milyar dolar erimiş. Salgın döneminde harcananın 17 katı borçlanma stratejisindeki yanlışlıktan dolayı bir avuç faiz lobisine ödenmiş. Türkiye her gün 75 milyon 573 bin dolar, her saatte 3 milyon 148 bin dolar faiz ödüyor. Bütün bunlar hükümeti memnun etmiyor ki, Merkez Bankası başkanları gibi TÜİK başkanları da görevden alınıp yerlerini yenileri atanıyor. Ve hala Merkez Bankası rezervlerindeki 128 milyar doların kime, kimlere nasıl satıldığı ya da harcandığı sorularına cevap verilmiş değil.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsül'e Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Parsül'e Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsül'e kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nevruz Özel Programı.
Muhterem dinleyiciler, Hicri Şemsi takvimine göre 1420 ve Nevruz Bayramı'nı karşıladığımız bayrama özel programımızın 10. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün Hicri Kameri 15 Şaban ve İlkbahar'ın 9. günü. Bugün beşeriyetin büyük kurtarıcısı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Evet, bugün Nevruz Bayramı'ndan daha büyük bir bayramı idrak ediyoruz. Alemin beşeriyetin büyük kurtarıcısını beklediği bir bayram.
Şaban ayının ortasında bir kez daha şafak söktü. Arzuların ışığı bir kez daha parladı. Adalet müjdecisi havada yankılandı. Her mazlumun incinmiş yüreği yeniden canlandı. Âlem kükreyen şimşeğin sesiyle sarsıldı. Ey insanlar, haberiniz olsun. Nergis'in çiçeği dünyaya gözünü açtı. Ey gaybet döneminin yorgun insanları, ey karanlık vadisine düşenler, ey gaflet uykusuna dalanlar, ey acıların vadisine düşenler, hepinize müjdeler olsun. Müminlerin velisi geldi. Müslümanların emiri geldi. Muttakillerin imamı geldi. Haydi kalkın, ıtır ve hoş koku saçın. Kanaryalara seslenin, bülbülleri çağırın, neşe ve sevinç devranı geldi. Nergis'in çiçeği açtı, baharımız geldi.
إمامي صفصفة الأمان شعت سنا وأنهار المعاني فاضت نقا ما أجمل التغاني هذا المساء ما أجمل التغاني هذا المساء فصاحب الزمان فينا أضاء فصاحب الزمان
Evet, bugün Kameri 15 Şaban ve İlkbahar'ın 9. günü. Bugün beşeriyetin büyük kurtarıcısı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümü. Bugün Nevruz Bayramı'ndan daha büyük bir bayramı idrak ediyoruz. Beşeriyetin büyük kurtarıcısını beklediği bir bayram. Bize Muslihin ve kurtarıcının zuhurunu müjdeleyen bayram. Onun geleceği ve zulüm altında inleyen insanları, zalimlerin zulmünden kurtaracağı günü müjdeleyen bayram. İnsanları dünyaya genelinde barış ve huzura kavuşturan ve herkesi akıl ve ilme yönlendiren bayram. Bu güzel bayram herkese kutlu olsun.
علامات علامات نحسب لك اللحظة بشغالة
صلوات صلوات حق الإمام المنتظر
إلهي يا إلهي متى الغايب يجينا
إلهي يا إلهي متى الغايب يجينا
أغوص بحر الهموم ونشواقي سفينة
أغوص بحر الهموم ونشواقي سفينة
إلهي عجل أمره يا رب اعطف علينا أنا نحسب أيام ولا يرجع ولينا والأيام والأيام عشناها من مر الأمار
صلوات صلوات حق الإمام المنتظر
صف الحال صف الحال حال الطيور بلا شجار
صلوات صلوات حق الإمام المنتظر
زاليم عباسي خليفة ta eski zamanlarda bir gün İslam peygamberinin Pak hanedanından Mehdi adında biri kıyam edeceğini ve zulüm saraylarını da yıkacağını biliyordu. Dolayısıyla İmam Cevat Aleyhisselam döneminden itibaren Allah Resulü'nün Pak hanedanına baskılar artmaya başladı ve bu baskılar İmam Hasan Askeri Aleyhisselam döneminde duruk noktasına ulaştı. O Hazret hayatının sonuna kadar Samira kentinde gözetim altındaydı ve evinde en ufak hareketlilik hilafet rejiminin gözünden kaçmıyordu. Abbasi halifeler İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın evini gözetlemek üzere çok sayıda casus ve gözcü ve hatta ebeyi görevlendirmişti. Böylece bu evde bir bebeğin doğmasını önlemek ve doğduğu takdirde ortadan kaldırmak istiyordu.
Öte yandan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın düşmanları da o Hazret'e karşı aynı Firavun vari zalim yöntemi ve politikayı izlemeye başlamıştı. Bilindiği üzere Firavun ve adamları da Hazreti Musa'yı yok etmek istiyordu. Bu yüzden İsrail oğullarının hamile kadınlarını gözetim altına almak ve doğan tüm erkek bebekleri öldürmek üzere casuslar görevlendirmişti. Ancak Allahu Teala kendi iradesiyle Hazreti Musa'yı koruma altına aldı ve veladetini gözlerden sakladı.
Bu şartlarda doğal olarak son hak hücretin veladeti aşikar olamazdı. Bu yüzden İmam Mehdi Aleyhisselam doğmadan birkaç saat öncesine kadar İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın en yakın akrabaları bile imamın evinde bir bebeğin dünyaya geleceğini bilmiyordu. Zira o hazretin sevgili annesinde gebelikten hiçbir iz göze çarpmıyordu. Nitekim İmam Cevat Aleyhisselam'ın sevgili kızı ve İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın halası Hekime Hatun şöyle anlatıyor. Şaban ayının ortasının gece yarısıydı. Yeğenim İmam Hasan Aleyhisselam beni evine çağırdı ve şöyle buyurdu. Allah bu gece yeryüzüne son hücreti olan onu aşikar ediyor. Ben arz ettim. Rabbim beni size feda etsin. Allah'a andolsun ki Nergis Hatun'da gebelikten hiçbir iz göremiyorum. İmam şöyle buyurdu. Ama durum benim söylediğim gibidir.
İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın halası Hekime Hatun şöyle anlatıyor. Sahura yaklaştığımızda Nergis Hatun uykudan uyandı ve bana ona doğum yapması için yardımcı olmamı söyledi. O sırada ben Kadir suresini okumaya başladım. Hatta metla'ul fecr ibaresine geldiğimde bebek dünyaya geldi. Onu bir kumaşa sardım ve İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın yanına götürdüm. Sanki ta o andan itibaren Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın koluna İsra suresinin 81. ayeti yazılmıştı. Hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Mevlay, Mevlay, Mevlay, Mevlay, Mevlay, ya Mevlay, Mevlay, Mevlay, Mevlay, Mevlay, Mevlay, Mevlay, ya Mevlay, Mevlay, Mevlay, Mevlay, Mevlay, Mevlay, Mevlay, ya Ebu Salih.
İmam Zaman Aleyhisselam farklı bir şekilde dünyaya geldiği gibi hayatı da çok farklı oldu. O Hazret sevgili babası şehit düşer düşmez gözlerden kayboldu. Ancak İmam Zaman Aleyhisselam'ın gözlerden kaybolması asla yeryüzünden ayrıldı ve halkın arasında olmadı ve onların halinden haberdar olmadığı anlamına gelmiyor. İmam Mehdi Aleyhisselam başka insanlar gibi yeryüzünde yaşıyor ve insanların halinden her an haberdar oluyor. Nitekim İmam Ali Aleyhisselam bu bağlamda şöyle buyuruyor. Ali'nin Allah'ına andolsun, gaybe sırasında insanlar batıl düşüncelere kapıldığında Allah'ın hücreti onların arasındadır ve sokakta ve çarşıda dolaşır, insanların evine girip çıkar ve dünyanın doğusundan batısına her tarafa seyahat eder ve insanların konuştuklarını da duyar ve toplantılarına da katılarak selam verir.
Yine İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam gaybet döneminde her yıl hac ziyaretine katılır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam hacıları görür ama onlar o Hazreti görmez. Nitekim ehli sünnetin rivayetlerine göre Hazreti Ali Aleyhisselam Allah Resulü'nün yerine yatağında yattığında Allah Resulü evden ayrıldı. O sırada Mekkeli müşrikler Resulullah Efendimiz'e pusu kurduğu ve o Hazretin evini gözetlediği halde Allah Resulü'nün onların yanından geçtiğini fark edemediler. Dolayısıyla buna göre gaybet döneminde de Hazreti Mehdi Aleyhisselam her daim halkın yanındadır ve gaybeti asla Şiaların ve o Hazretin değerli varlığından faydalanmalarına mani değildir. Nitekim İslam peygamberi şöyle buyurur. Beni peygamber olarak gönderen Allah'a andolsun. İnsanlar gaybet döneminde ondan güneş bulutların ardındayken nurundan yararlandığı gibi yararlanır.
Kur'an-ı Kerim'in Tevbe suresinin 33. ayetinde ise şöyle buyurmakta. O Allah müşrikler hoşlanmasalar da kendi dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü hidayet ve hak diniyle gönderendir. Bu ayet hepimize İslam dini kesin olarak tüm dinlere galip geleceğini ve tüm alemi de saracağını müjdelemektedir. Kuşkusuz bunun gerçekleşmesi için üç şartların da yerine gelmesi gerekiyor. Bunlar evrensel kanun, evrensel liderlik ve evrensel hazırlıktır.
Kur'an-ı Kerim evrensel kanundur. Bu kitap insanları saadete erdirmek için en mükemmel kanun kitabı ve rehberdir. Bu kitapta batıla yer yoktur ve her daim diri ve sağlamdır. Ancak ikinci şarta yani evrensel liderlik şartına gelince Hazreti Mehdi Aleyhisselam insanların işlerini düzeltmek için ihtiyaç duyduğu büyük evrensel liderdir. Üçüncü şart yani dünyanın Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur etmesi ve tüm aleme adalet ve eşitliği hakim kılması için hazırlıklı olma şartına gelince maalesef dünya hala bunun için hazırlıklı olmadığı belirtilmelidir. Bir başka ifadeyle Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gaybetinin sebeplerinden biri insanların dünyaya adaleti hakim kılacak o kurtarıcının zuhur etmesi için hazır olmamasıdır.
İnsanların İmam Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru için hazırlıklı olmasının bir etkeni, dünya geleninde alçak ve zalim hükümetlerin de dayattığı zulmün ve çıkardıkları yasaların acısını en iyi şekilde hissetmeleridir. Ve işte o zaman şartlar kurtarıcının zuhur etmesi için hazır hale gelmiş olur. Nitekim bazılarına göre Tekfirci IŞİD terör örgütü gibi eli kanlı örgütlerin türemesi, geniş kapsamlı iktisadi sorunlar, depremler ve seller, koronavirüs salgını hepsi insanların dikkatini kurtarıcının zuhur etme ve dünyayı yönetme zaruretini de çekmek içindir.
Kuşkusuz eğer Hazreti Mehdi Aleyhisselam dünya hazır hale gelmeden gaybetini sonlandırır ve ortaya çıkacak olursa düşmanları onu yok eder ve diğer imamların kaderine benzer bir kaderi paylaşmak zorunda kalır. Dolayısıyla beşeriyetin ta ilk günden en büyük arzusu olan adaletin sağlanması ve zulmün yok edilmesi gerçekleşmez. Bu yüzden hepimiz Allah'ın hücceti ve velisinin hakimiyetini benimsemek üzere hazırlanmalıyız. Ve ancak o zaman hakiki bayramı idrak etmiş oluruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme kun li veliyyikel hüccet ibnil hasan. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
Evet değerli dinleyicilerimiz, bir kez daha beşeriyetin kurtarıcısı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın mübarek veladet yıl dönümünü başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine tebrik ediyoruz.
Muhterem dinleyiciler, Nevruz Bayramı adlı özel programımızı dinlediniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Uluslararası hukuk açısından Şehit Süleymani suikastı.
Muhterem dinleyiciler, uluslararası hukuk açısından Şehit Süleyman'ın Suikası isimli dizi sohbetimizin 6. bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde Amerika hükümeti ve makamlarının Şehit Süleyman'ın suikastındaki hukuki ve cezai sorumluluklarını ele alacağız.
Uluslararası sorumluluk, uluslararası hukukun temel bir ilkesidir ve hükümetlerin ihlal edici davranışlarının yansımasıdır. İhlalin söz konusu olduğu bir durumda bir ülkenin sorumluluğu kanıtlanırsa uluslararası hukuka göre zararı telafi etmesi zorunludur. Bu nedenle ihlal eylemi hasar ve zarar ile telafi taahhüdü arasında bir ilişki vardır. Uluslararası topluluktaki sorumluluğun önemi ve konumu yerel topluluklarınkinden çok daha büyüktür. Çünkü uluslararası toplum, ülkenin egemenliklerine dayalı olarak özgür kararlar aldıkları bir ortamdır. Belçikalı bir hukukçu olan Profesör Charles de Vischer'in devletlerin uluslararası sorumluluğu hakkında belirttiği gibi, sorumluluk ülkelerin egemenliğinin kaçınılmaz sonucudur.
Uluslararası mahkemeler ve kuruluşlar, uluslararası sorumluluğu düzenleyen kuralları inceleyerek hükümetlerin sorumluluğunu boyutlarında belirlemişlerdir. Bu bağlamda Uluslararası Adalet Divanı 11 Nisan 1949 tarihli Birleşmiş Milletler'e zarar davasındaki istişare görüşünde ister üye olsun ister üye olmasın bir ülkenin uluslararası taahhütleri ihlal ederek Birleşmiş Milletler'e veya temsilcilerine zarar vermesi halinde bu ülkeye karşı hukuki dava açabileceği kararını çıkardı. 2001 yılında onaylanan devletlerin uluslararası sorumlulukları taslağının birinci ve ikinci maddelerine göre bir ülkenin herhangi ihlali yapması onun uluslararası sorumluluğuna yol açacaktır. Uluslararası sorumluluk, uluslararası suçların ardından da gelir. Aslında zarar gören taraf veya başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından başka bir eyleme ihtiyaç duyulmadan işlenen uluslararası bir suç, failin uluslararası sorumluluğuna yol açar. Bu nedenle bir ülke tarafından uluslararası bir suç işlenirse uluslararası sorumluluğu da üzerine almıştır.
Uluslararası sorumluluğun meydana gelmesi konusunda uluslararası hukukun kademeli olarak geliştirilmesi için bilimsel bir kaynak yapı olan Birleşmiş Milletler Uluslararası Hukuk Komisyonu 2001 yılında ülkelerin uluslararası sorumlulukları taslağında uluslararası sorumluluğu ele almaktadır. Bu karara göre ülkelerin uluslararası sorumluluğu uluslararası suçun gerçekleşmesiyle beraber ortaya çıkacak. Bundan önce tabii ki atıf ve yükümlülüğün ihlali ilkeleri tespit edilmelidir. Bu, ilk olarak asıl yükümlülüğün ihlal edilip edilmediğinin incelenmesi anlamına geliyor. İkinci olarak, bu suçun ve yasa dışı eylemin bir ülkeye veya uluslararası kuruluşa atfedilmesi incelenmelidir. Bir ülkenin eyleminin sorumluluğa yol açıp açmaması yalnızca uluslararası hukuk tarafından belirlenir. Dolayısıyla bir eylem uluslararası hukuka aykırı ise bu eylemin yasal olduğuna dair iç hukuk hükümlerinin bir anlamı kalmayacaktır. Çünkü evrensel bir ilkeye göre uluslararası hukukta ele alınan eylemler uluslararası kurallara göre değerlendirilir.
Ülkelerin eylemde bulunması veya eylemi terk etmesi ve ihmali, uluslararası bir yükümlülüğü ihlal ederse, uluslararası sorumluluk doğar. Nitekim bir ülke, komşu ülkeye yönelik yasa dışı olarak güç kullanırsa, sorumluluk doğar. Bu bağlamda Irak-Bas rejiminin İran'a saldırısı veya yine Irak-Bas rejiminin Kuveyt'e saldırısı ele alınabilir. Her iki durumda da Irak saldırgan ve hakları ihlal eden ülke olarak tanındı. Ayrıca bir ülke kendi silahlı kuvvetlerinin yasa dışı girişimlerini engelleyemezse sorumluluk üstüne alır. Bu bağlamda yapılan yasa dışı girişim veya ihlal o ülkeye atfedilebilmelidir. Başka bir ifadeyle eylemin o ülke tarafından yapılmış olması da lazım.
Bireylerin ve organların eylemlerinin hükümetlere affedilebilir olması uluslararası hukuk meselesi dahilinde ele alınır. İran'da hukuk alanında araştırmacı olan Dr. Semet Kaimpena şöyle diyor. Uluslararası hukuk, bireylerin ve organların statüsünü belirlemek için ülkelerin iç hukukuna başvurabilir ancak nihai karar uluslararası sisteme aittir. Genel kural, hükümet organlarının eylemlerinin veya eylemlerini terk etmesinin sorumluluğu hükümete ait olmasıdır. Bu nedenle hükümet, ordu, polis, yargı erki, devlet kurumları ve daireleri gibi organlarının eylemlerinden sorumludur. Bu organlar kendi sorumluluk alanları dışında hareket etmiş olsalar bile hükümetin eylemleri olarak kabul edilir. Örneğin polis, güvenlik güçleri sıfatıyla yabancı bir vatandaşa zarar verirse polis yetkisi dışında hareket etmiş olur ve sonuçta hükümete sorumluluk doğar. Dolayısıyla söz konusu organ hükümet adına hareket ettiğinden dolayı eylemi de hükümeti sorumlu kılar ve yetki sınırlarını aşması da hükümeti sorumluluk yükü altına sokar. Yönetim organlarının girişimlerine ilişkin sorumluluk ilkesi, tüm organlara ve idari ve adli, yasama ve yürütme dahil her türlü eyleme kapsar. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 3 Ocak 2020'de General Kasım Süleymani ve yol arkadaşlarına yönelik suikastın doğrudan onun emri altında gerçekleştirildiğini açıkça belirttiğinden bu suikastın Amerika'ya atfında şüphe yoktur. Amerika devlet terörü ilkesi peşinde koşarak Birleşmiş Milletler Anlaşması ve Uluslararası Hukuk Kuralları kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmiştir.
Uluslararası hukuk kurallarına göre General Süleymani ve dava arkadaşlarına yönelik yapılan suikast Amerika hükümetine atfediliyor. Bu suikast Amerika'nın uluslararası hukuk ve uluslararası sorumluluk hususunda kabul ettiği örfe dayalı kuralların ve kabul ettiği anlaşmalardaki yükümlülüklerin ihlali olarak görülüyor. Bu nedenle meşruiyet unsurundan yoksundur ve genel olarak da Amerika'nın uluslararası sorumluluğuna sebebiyet verir. Daha doğrusu Uluslararası Hukuk Komisyonu'nun 2001'de onaylanan kararın birinci maddesine göre Amerika Birleşik Devletleri'nin General Süleymani suikastinde doğrudan uluslararası bir suç işlemiş bir ülke olduğu söylenebilir. Bu nedenle Amerika hükümetinin General Süleymani ve çevresine düzenlenen suikast ve terörist eylemdeki hukuki sorumluluğunun söz konusu olduğu kesinleşmiştir. Buna göre Amerika hükümeti ve Donald Trump şahsı ve de diğer ilgili Amerikalı yetkililer uluslararası ve bireysel sorumluluklar yükü altına girmiştir.
Amerika hükümeti uluslararası hukuk çerçevesinde General Süleymani ve dava arkadaşlarının suikasta uğrayıp şehit düşürülmelerinden sorumludur. Bu nedenle uluslararası hukuk kurallarına göre Amerika hükümeti sorumlu tutulmalıdır. Uluslararası hukuk kurallarına göre Amerika hükümeti İran'ın Uluslararası Adalet Divanı'da dahil olmak üzere uluslararası mahkemelerde yaptığı şikayetlerden sorumlu tutulmalıdır. Uluslararası Ceza Hukuku ve 2002 onaylı Roma Anlaşması uyarınca eski başkan Trump ve suikastla ilgili tüm görevliler ve komutanlar cezayı kavuşturmaya ve ağır cezalara tabi tutulmalı. Bu süreç önemlidir çünkü Uluslararası Ceza Hukuku'na göre yetkililerin veya komutanların dokunulmazlıkları insanlığa karşı suçların işlendiği sıralarda onların cezalandırılmasını ve yargılanmasını engelleyemez.
Bu bağlamda İran Anayasayı Koruma Konseyi Sözcüsü ve Avukatı Dr. Abbas Ali Kathodayi 27 Şubat 2021'de şunları söyledi. Amerika hükümeti ve Trump tarafından işlenen bu suç, uluslararası yasalara göre insanlığa karşı bir cinayettir. Görüldüğü gibi demokrasi ve insan hakları iddiasında bulunan bir ülke hiçbir suç işlemekten çekinmiyor ve gayrimeşru menfaatlerini herhangi bir şekilde sağlamak istiyor. Ve sonuçta böylesi barbarca bir eylemde de bulunuyor. İran İslam Cumhuriyeti Yargı Erki Başkanı ve Dışişleri Bakanı meseleyi hukuki ve cezai olarak iki açıdan da takip ediyorlar.
Muhterem dinleyiciler, uluslararası hukuk açısından Şehit Süleymani Suikası isimli dizi sohbetimizin 6. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Ehl-i Beyt imamlarının 12.si Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümü eşiğinde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi bazı mahkumların affı veya cezalarının hafifletilmesine kabul etti. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dün akşam Bakanlar Kurulu toplantısında insanlığın yegane kurtarıcısı Ehl-i Beyt imamlarının 12.si Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kutlu veladet gününü tebrik etti. İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanı, müstekbir güçlerin halka ve nizama zarar veren tüm hilelerinin bilinmeyen askerlerin yerinde ve zamanındaki gözlem ve girişimleriyle birbiri ardından etkisizleşerek suya düştüğünü belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Yargı Erki İnsan Hakları Komitesi Sekreteri Bakır Ikeni, Batılıların İran hakkındaki önerdiği bildiri hakkında yaptığı açıklamada, İnsan Hakları Konseyi üyelerinin birçoğunun Batı'nın İran'da insan hakları konusundaki siyasi tutumunu kabul etmediklerini söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İngiltere'de halkın şiddetle bastırılması, insan hakları iddiacıları gözünden kaçmaması gerektiğini belirtti. Huzistan eyaletinde terör çetesi çökertildi. Dışişleri Bakanı Muhammed Cevan Zarif, Duşanbe'de düzenlenecek Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı'na katılmak üzere dün akşam Tacikistan'a gitti. Korona aşısı konusunda İngiltere ve Avrupa Birliği gerginliği artıyor. Ve Türkiye'de son 24 saatte 29.058 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı ve 153 kişi hayatını kaybetti. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.